Sayfa 271. Kimse yorum yapmıyordu artık. Şaşırmaktan ve hümanın fırtınayla sürüklenen ruh hallerini anlamaya çalışmaktan yorgun düşmüşlerdi. Tam çözdüklerini zannettikleri anda yepyeni bir sürpriziyle karşılaşıyorlardı. Bu, tamamı örtülü kalmış esrarengiz hayatı öğrenmekle hümanın gerçeklerine yakınlaşırken aynı zamanda o çok iyi bildikleri, tanıdıkları kimliğinden de uzaklaşmaktaydılar. Biri, genç hüma hariç. Hatıratı okudukça bir taraftan da kendini sorgulamaktaydı. Başlangıçta büyük bir aşk adına da olsa katlanamayacağını düşündüğü seçimlerin sürprizini, giriftliğini, babaannesini tanıdıkça benimsiyor ve gittikçe daha büyük bir heyecan duyuyordu. Kendini soru dolu nazarlarla izleyen kocasına gülümsedi. Odada ondan başka tebessüm eden olmadığına bakılırsa, Hüma'nın yaptıklarını en kolay kabullenen ve içinde muziplik bulan tek oydu. Genç kadın aynı fedakarlıkları pekala yapabileceğine ama kocasına duyduğu aşkın gücünün buna yetmeyeceğine inanmaya başlamıştı. Herkesin bakışları yataktaki Hüma'nın alaycılığı dudaklarında doğmuş yüzünde ve yanı başındaki konsolun üzerine bırakılan kelepçelerdeydi. Oğulları annelerinin yanından uzaklaşmış, kendilerine yasak bir mekanı sanki gizlice gözetlerken yakalanmış duygusuna kapılmışlardı. Huzursuz oldukları açıkça belliydi. Kızı uzun bir iç çekişle titredi. Diğer torunlar ve eşleri ise daha rahat ama daha da şaşkınlardı. Öyle uzak bir zamanda öylesine cesur yaşanan bu hikayeye de büyük annenin bunları bu kadar rahat dille anlatmasına da inanamıyorlardı. Genç Hüma babaannesinin aile üzerinde yarattığı şaşkınlığın tadını sanki kendi hayatıymış gibi çıkarmak üzere defteri işaret parmağını arasına koyarak kapatıp kadehiyle ortadaki masaya doğru ilerledi. Şampanya şişesine uzanırken kocası yardım etmek üzere yanı başındaydı. "Kendini çok kaptırdın," dedi kulağına doğru fısıldayarak. Hüma sorar gibi baktı ama dudaklarında yine o müstehsi gülüş vardı. "Biraz daha normal okuyamaz mısın? Sanki kendin sevişiyormuş gibi okuyorsun." Hüma bu kez sesli olarak gülmekten alıkoyamadı kendini. Herkesin baktığını görünce sustu. İçki kadehini tutarken sordu. "Bir gün ben de seninle olan sevişmelerimizi anlatsam hoşuna gitmez mi?" "Bizim bu tarz sevişmelerimiz olmayacak." Bu sefer genç kadın ciddileşmişti. "Ben aşktan bahsediyordum." "Evet, ama kalabalık bir aşktan." "Belki de işte bu sebepten senin için aynı fedakarlıkları asla yapamazdım," diye içinden geçirdi Hüma. Daha fazla konuşmadan içkisi ve defteriyle yerine döndü ve okumaya başladı. New York, New York. 6 Kasım Perşembe günü New York limanına girerken hepimiz güvertedeydik. Yeni dünyanın kapıları karşımızda açılıyordu. Göğe yükselen binalar o güne dek hiç görmediğim bir süliyet yaratıyordu. Asırların kültür mirasçısı Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu masalı İstanbul'undan krallıklar, dükalıklar, prenslikler kıtası Avrupa'nın görkemli ama tabiatla yarışmayan şehirlerinden sonra New York, seyredeni göklere çıkmaya, daha yükseklere uzanmaya çağıran geleceğe ait bir dünyanın görüntüsüyle karşımızdaydı. Az ileride Bedloe Islands üzerinde yükselen devasa hürriyet abidesi insana büyük umutlar vaat eden her şeyin çok güzel olacağı bir ülkeye geldiği duygusunu veriyordu. Friedrich August Bartholdi bu abideyi özellikle klasik romanın bir güzeli olarak tasvir etmek istemişti. Ona sol omuzda bir tokayla tutturulan palla giydirmiş, onun altındaki stola pilili katmanlarla ayaklarına dökülmüştü. Tacındaki 25 pencere, dünya üzerindeki natürel mineralleri, diademindeki 7 ok, 7 denizi, elindeki meşale aydınlanmayı temsil ediyordu. Ayaklarının altındaki zincir, hürriyetin ezdiği esaretin simgesiydi. 1885 yılında tamamlandığı Paris'te tekrar 350 parçaya ayrılmış ve Fransız fırkateyni Isera ile 214 adet sandık içinde New York'a getirilmişti. Bunu ilk duyduğumda hep Fransızların Amerika'ya yaptıkları bu hediyeyi neden en baştan New York'ta imal etmediklerini merak etmişimdir. Ancak işte 350 parçaya da ayrılsa hürriyet güzeli bütün azametiyle New York'a gelenleri karşılıyor ve sanki şu mesajı veriyordu. Kaç parçaya ayrılırsanız ayrılın, burası tekrar bir araya geleceğiniz ülkedir. Ben öyle hissetmiştim. Belki de o gün böyle bir ümide ihtiyaç duyduğum için bilmiyorum. Dorsey, Dougherty aileleri ve Mr. Mackenzie ile birbirimize adreslerimizi vererek gözyaşlarıyla vedalaştık. Nigel'ın inerken aramızda olmayışı hepimizi büyük bir hüzne boğmuştu. Yokluğunun ilk günü gibi. Güvertedeki son vedalardan sonra Nesim'in elini tutup ilerlerken halatlarla asılı tahlisiye sandallarına bakınca Eleni Mavromati'nin İtalyan gemisinde bekaretini kaybetmesini hatırladım. Şimdi Eleni benim yaşadıklarımı dinlese acaba inanır mıydı? Dudaklarıma kocaman bir gülümseme yayıldı. Yeni bir hayata adım atıyor olmanın keyfiyle kocamın ve Celeste'in kollarına girip yürümeye devam ettim. Liman gümrüğünden çıkışta arabamıza binmiş, yola koyulmak üzereydi ki kocaman bir sandığı taşıyan milli kıyafetli iki Hintli dikkatimi çekti. New York'un silüetinden sonra bu görüntü çok renkli gelmişti. Birden zaman ve mekan içinde bağlantı kuramadığım ama çok aşina bir yüz gözüme çarptı. Hintlilere önümüzde duran arabayı gösteriyordu. Aynı anda arabadan birkaç Hintli daha fırladı ve yolcunun önünde el pençe divan durdular. Bir anda yabancı ile göz göze geldik. Ve yüreğimde duyduğum kuş kanadı çırpıntıları bana onun kim olduğunu hatırlattı. Astragan yakalı, uzun siyah kaşmir paltosu ve astragan şapkası içinde. Hatırladığımdan daha da uzun görünüyordu. Yosun yeşili gözleri bana odaklandığında yanaklarım al al oldu. Şoförümüz kalabalığın arasından kurtulmuş ve yola çıkmıştı. Başımı döndürüp gözlerinin temasını korumaya cesaret edemedim. Victoria Albert Müzesi'nin antresindeki fısıltısını kulağımın dibinde duydum yeniden. Yarın öğlen 1'de sizi bekliyor olacağım. Tok, yumuşak, buğulu sesi hatırlamak yüreğimdeki kanatları hızlandırmıştı. Kendimi yeni bir hayal oyunundan korumak için Nesim'in koluna girdim. Elimi avucunun arasına alıp gülümsedi. Lacivert gözlerinin ışıkları içime emniyet vermişti. Tebessüm ederek başımı omzuna dayadım. 5. cadde ile Central Park'ın köşesinde bir saray gibi kurulmuş plaza oteline geldiğimizde hayal gücümü, romantik duyarlılığımı ve aşkımı doya doya yaşayabileceğim bir yerde olduğumun farkındaydım. Şehri başka bir dünyaya ait gösteren gökdelenlerin silüetinden sonra parkın yeşilliğine ve 5. caddenin henüz ultramodernlikten uzak dokusuna dönük duran otel, klasik mimarisi, zevkli ve nadide eşyalarla düzenlenmiş dekorasyonuyla beni hemen içine çekmişti. Celeste'le beraber oturabileceğimiz uygun bir ev bulana kadar burada kalacaktık. 8. katta parka bakan suitimize çıktığımızda aslında hep burada yaşayabileceğimi hissettim. Odalardaki eşyalar, döşemeler o kadar bana ait, ben seçmişim gibiydi ki hiç yabancılık çekmedim. Komodinin üzerindeki muazzam çiçek aranjmanı ve şampanya şişesine Nesim'in mektep arkadaşı Ezra Stein'in kartı vardı. Ezra, Wall Street'te broker olan babasının yanında çalışmaya başlamış ve Nesim'in aynı kuruluştaki işini de o ayarlamıştı. Bir an için onun da bir ikinci Nigel olup olmadığını düşündüm. Tahminim yüreğimde küçük bir heyecan yaratmıştı. Radyoyu açtığımda Kerry Jacobs Bond'un 1910 yılında sözlerini yazdığı A Perfect Day anons ediliyordu. Mr. ve Mrs. Dougherty'nin Claire Dorsey ile dinlediğimiz plakları o gecenin devamını hızlı sarılan bir bant gibi hatırladım. 5 gece 6 güne sığan coşku, mutluluk, kayıp, hüzün, içimdeki yeni kimliklerimi keşfetmek yine o kadar süratle yaşanmıştı ki hayatımın anları adeta gelgitlerle sürükleniyordu. Sessizce gerilere, kendini bulmaya çekiliyor, sonra hiç fark ettirmeden yine ekstrem duyguların kıyısına uzanıyordu. Hislerim ise bir an derin lacivert siyah dalgaların çukurluğunda hüzünden boğulmak üzereyken aniden dalganın zirvesine ulaşıyor, bembeyaz köpüğün hafif, muzip, uçucu mutluluğunu yakalıyordu. Yaşadığım hiçbir şeyin ne keyfini ne de hüznünü çok uzun süre taşıyabiliyordum. Ama bundan bir şikayetim yoktu. Değişkenliğin bilinmezliğini, macera hissini seviyordum. Baba evimde mutluluk, huzur, güven ve sevgiyle kucaklanmış yaşarken dahi hayal ettiğim oyunlar, çevremdekilerin ifadelerinden yaratmaya çalıştığım melodramlarla kendimi hüzne sürüklemek için uğraşırdım. Bu kederli dibe vuruşlardan keyif almam için artık oyun kurmam gerekmiyordu. Kaderim bana zaten hayalini kuramayacağım kadar zengin perdede bir oyun sunuyordu. New York'a daha ilk günden aşık olmuştum. Otelimizi senelerdir geldiğim bir evim gibi sevmiş, rahat etmiştim. 5. cadde, Park ve Madison caddelerinin sanat galerileri, kütüphaneler, müzeler, müzikaller, tiyatro oyunları, dünyanın en güzel lezzetlerini barındıran restoranlar, yeni başlayan caz kulüpleri, enerjik, sıhhatli, gelecekten umutlu yaşayan insanlar, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının içinde olduğu endişeler, bedbinlik ve ümitsizlikten uzak, feraha ve göklere tırmanma arzusunda bir hayat. Bu şehri sevmemde sanırım en büyük etkenlerdi. Birinci akşam üçümüz otelin Oyster Barı'nda istiridyelerimizi yiyip martinilerimizi içtik. Sonra Oak Room'da mükemmel bir yemek yedik ve nispeten erken bir saatte dinlenmeye çekildik. Yolculuğun üzerine sohbetin yine Nigel'ın ölümüne gelmesi yorgunluğumuzu arttırmıştı. Ertesi gece nihayet uzun zamandır adını duyduğum Ezra ile tanıştım. Üç nesil önce Anvers'ten New York'a hicret etmiş, kıymetli taşlar ve brokerlıkla uğraşan bir ailenin çocuğuydu. Anne tarafı da Rusya'dan aşağı yukarı aynı tarihlerde gelmişlerdi. Ezra, hayalimde canlandırdığım kalın camlı gözlüklerin ardında zeki gözleri siyah bilyeler gibi dönen orta boylu telaşlı bir Museviye hiç mi hiç benzemiyordu. Tam aksine açık tenli, uzun boylu, zarif bir erkekti. Benimkilere benzeyen bal rengi saçları vardı. Birbirine yakınca duran ela gözlerinin ortasından sert bir çizgiyle inen burun kemiği, erkek için küçük sayılabilecek ama etli bir çift dudağın üstündeki gamzeyle birleşiyor, ilginç, çözülmeyi bekleyen bir ifade yaratıyordu. Sanki Tanrı yaratmamıştı, adeta bir heykeltıraşın hayalinde serpilip çekicinde şekil bulmuş gibiydi. Nesim'in sıcak, çarpıcı yakışıklılığına hiç benzemeyen ama bakanın gözünü üzerinde hapseden bir güzelliği vardı. Onunla hemen kaynaştım. Yüzündeki bilmece çok kişinin hissedeceğinin aksine bana huzur vermişti. Aynen hayatıma giren tüm karmaşadan huzur duyduğum gibi. Nesim Isaac Stein'in firmasındaki işine başlamıştı. Ben NYU'daki derslerime ikinci yarıda katılacağım için henüz bol bol vaktim vardı. Kocamı işine yolcu ettikten sonra Celeste'le beraber New York'a aşınıyorduk. Mutluluğum ona da sirayet etmiş olmalıydı. New York'tan en az benim kadar haz almıştı o da. Güzel sanatlar konusuna yatkınlığı, beraber yepyeni bir hayatı paylaşıyor olmamız bizi eskisinden daha da yakınlaştırmıştı. Her zaman çok iyi bir arkadaş olmuştu bana ama şimdi artık yetişkin iki genç kadının dostluk sınırları içindeydik. Yine de benim yanımda Amerika'ya gelişin esas sebebini unutmamıştı. Arada beni gizliden süzerken bakışlarını yakalıyordum. Bu bakışlarla veya bazen tatlı bir sohbet içindeki sorularla benim mutluluğumun gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Nesim'le aşk hayatımız gittikçe artan bir tutkuyla renkleniyordu. Artık sadece sevgilisini memnun etmek için her şeyi denemeye hazır, tecrübesiz genç kız değildim. Şimdi onun da benim de ne istediğimi biliyordum. Hayalinin zaman zaman yatağımıza bizimle beraber girdiği Nigel'ın adını hiçbir zaman anmıyorduk. Ama ikimiz de ne zaman üçümüzün bir arada olacağını çok iyi biliyorduk. Çok zaman önce kocamı ancak bedenimin diliyle kendime bağlayabileceğimi düşündüğümde yanılmamıştım. Tüm bunları anlamaktan o kadar uzakken nasıl olmuştu bilemem. Belki de sadece bir önseziydi ve doğruydu. Kasım'ın sonunda aynı zarfın içinde gelen tüm aile bireylerinden sevgi, özlem dolu satırlar onca yaşadığımdan sonra birden geride bıraktığım hayatı hatırlatmıştı bana. Hepsini gözlerimde yaşla okudum. Babam yine her zaman olduğu gibi beni ülkemizin gidişatından haberdar etmek üzere uzun detaylara girmişti. Rumeli'yi vermemizin ne kadar büyük bir kayıp olduğunu, memleketin en uygar, en batıya dönük yüzünün medeniyet penceremizin Rumeli toprakları ve ahalisi olduğunu yazıyordu. Said Halim Paşa'nın başkanlığındaki kabine, Mahmut Şevket Paşa'nın suikastiyle yarım kalan programı aynen devam ettiriyordu. Devlet idaresini ıslah etmek üzere kendilerinden müşavirler ve Doğu vilayetlerimiz içinde genel valiler talep edilen İngilizler, Rusların gözdağından çekinerek olumsuz yanıt vermişlerdi. Bunun üzerine General Liman von Sanders'in başkanlığında büyük bir Alman askeri heyeti Türk ordusunda ıslahatı gerçekleştirmek üzere 13 Kasım'da Türkiye'ye davet edilmişti. Babam Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma çabalarının engellendiğinden şikayetle ileriye dönük çok sıkıntılar yaşanacağından, Almanya'nın Avrupa'da sertleşen politikasının doğuracağı problemlerde böyle bir işbirliğinin hayırlı olmayacağından dem vuruyordu. Herkesin saati iyiydi ve beni çok özlüyorlardı. Göz bebeğim diyordu babam. Biliyor musun hala evde ayak seslerini, kahkahanı, güzel yüzünü arayarak geziyorum. O zamanlar bazen beni bezdiren ama hiç söylemediğim o aynı notalarla günlerce süren piyano etütlerini bile arıyor kulaklarım. Derslerine başlar başlamaz beni haberdar et. Huzur içindeki bir dünyanın avantajlarını yaşa ve kendini en iyi şekilde yetiştir lütfen. Bu kadar hasret çekmemizin bir anlamı olsun göz bebeğim benim. Mektupların biter bitmez cevap yazmak üzere Central Park'a bakan yazı masasına yerleşip plazanın şık mektup kağıtlarını önüme aldım. Parkın nefti yeşili, gökyüzünün yağmurlu griliği altında son derece romantik bir panorama oluşturmuştu. Henüz öğleden sonra olmasına rağmen artık kış mevsiminin erken akşam renklerine bürünmüştü New York. Keyifle derin bir soluk aldım manzaraya bakarken ve yazmaya başladım. Onları ne kadar özlediğimi ama aynı zamanda ne kadar mutlu olduğumu, New York'a hayranlığımı, galerileri, müzeleri, Nesim'le olan aşkımızı, tabii ki sadece romantik sevgi bölümü anlatılmak üzere, Celeste'le geçirdiğimiz güzel saatleri, Oyster Bar'ın müthiş istiridyelerini, Oak Room'daki müzikli nefis yemekleri. Mutlu olduğuma dair en ufak bir şüphe duymayacaklarından emin olmak istiyordum. Çünkü gerçekten çok mutluydum. Hem de çok. Aralık ayı geldiğinde hala Plaza Oteli'nde kalıyorduk. New York'u tam keşfetmeden aceleyle bir ev tutmak istememiştik. Ancak sınırlarımız aşağı yukarı belliydi. Nesim Wall Street'te çalışacak, ben Greenwich Village'in kalbindeki Fort Washington kampüsünde okula gidecektim. Karlar inen New York, Noel için ışıklandırılmaya başladığında okulumdan bir sömestr çaldığım için az da olsa hissettiğim suçluluk duygusu tamamen yok oldu. Bütün gün Celeste'le birlikte 5. caddenin birbiriyle yarışarak süslenen, kapılarından dışarıya müzik yayılan mağazalarını, sakin ama kendinden emin yağan kar tanelerinin beyazlığı altında insanların yeni bir yıla doğru ümitleri artmış, mutlu, mütebessim bakışlarını izleyerek yürüyorduk. Akşam yemeklerinden sonra da muhakkak Nesim'i ve Celeste'i yürüyüşe çıkmaya ikna ediyordum. Kar altındaki bu yürüyüşlerimizden birinde genç kızlığımda ileriye dönük yaşamak istediklerimi hatırlayınca yaşadığım masal öylesine mutluluk verdi ki şapkamı manşonumu çıkarıp kar tanelerini saçlarımda, yüzümde, ellerimde hissetmek istedim. Bu yaptığımı görse annemin çok kızacağını ama anneannemin gülümseyerek bakacağını düşünerek daha da keyiflendim. Nesim ve Celeste bütün gece içtiğimiz içkinin de keyfiyle sadece gülüyorlardı. Onların neşesinden şımararak başlarındaki şapkaları aldım ve hep beraber kahkahalarla gittikçe hızlanan karın beyazına bürünmüş olarak otelimize döndük. Otele vardığımızda kapının önünde kırmızı üniformalı sürücüsüyle bekleyen faytona doğru yürüyen kocam saçlarındaki karları üfleyerek kulağıma fısıldadı. Central Park bizi bekliyor. Celeste benim elimdeki şapkasını kaparak artık uyumak ihtiyacından dolayı özür diledi ve iyi geceler öpücüğü verip otele girdi. Kocamla atların çektiği arabaya yerleşip parka doğru yol aldığımızda kendimi anneannemin anlattığı Rusya masalı içinde hissettim. Nesim'in elini tutup manşonumun içine avuçlarımın arasına yerleştirdim. Dizlerimizdeki kürklü battaniyeyi göğsümüze kadar çektim. Gece sessiz, gece kara mağlubtu. Rüzgar durmuştu. Central Park durgun, ağır, gittikçe büyüyerek inen karla örtülmeye devam ediyordu. Anneannemin gençliğinden kalan Rus erminleri sanki bu geceyi yaşamak üzere benimle burada karlar altındaydı. Dedemi ve anneannemin Rusya'da iki nesil evvel yaşadıkları aşkı düşündüm. Onlardan bana kalıp bu gece üzerimde olanları ve ağlamaya başladım. Hayatın ne kadar uçucu olduğunu, tutunulmazlığını düşünerek ağlıyordum. Nesim benim kendi dramlarımla gözyaşı dökmeme artık alışmıştı. Battaniyeyi yüzüme kadar çekerek altında beni kucakladı ve dudaklarımı dudakları arasında hapsetti. Karın kapamaya başladığı yolda gittikçe yumuşayan nal sesleri, atların sessizliğe karışan homurtuları, anneannemin anlattığı St. Petersburg gecelerinin devamı gibiydi. İçinde olduğum o anı elimden kaymadan evvel yakalamak, unutulmaz yapmak istiyordum. Anneannem ile dedemin yaşayıp çok gerilerde bıraktıkları, benim belki de tekrarını hiç yaşayamayacağım o masalsı sihirli gecenin zamana tutunup kalması ihtiyacındaydım. Atların her adımında zamanı bir nebze daha geride bırakıyor, yepyeni bir anın içine giriyor ve tam onu hissederken atlar yeni nal sesleriyle onu da geriye atıyorlardı. Başımı döndürdüm. Arkada kalan karlı parka baktım. İşte hayatımızı da böyle parçalar halinde bırakarak devam ediyorduk. Aynen oduncunun çocukları masalındaki gibi. Evine dönebilmek için küçük kız yola çakıl taşları bırakır ya, öyle. Ama hayatın geri dönüşü yoktu. Yola ne bırakırsanız bırakın. Nesim yanağımı avuçlayarak başımı kendisine döndürdü. Gözlerindeki kıvılcımlarda endişe vardı. İyi misin küçük sevgilim? Neyin var? Bazı şeyler var olmaya koşarken diğerleri var olmaktan uzaklaşır. Ve bu ilişkiden var olan şey ise çoktan yok edilmiştir diye mırıldandım hıçkırıklar arasında. Çenemi tutup gözlerimin içine şefkatle baktı, aynı zamanda sorar gibi. Marcus Aurelius dedim. Hey, nedir bu üzüm benim güzel cennet kuşum? 1800 sene önce yaşamış yaşlı bir imparatorun sözlerini sana tekrarlatacak kadar neye üzülmüş olabilirsin şu kısa zaman içinde? Daha 5 dakika önce çocuklar gibi neşeliydin. Zaman dedim. Zaman? Zaman mı üzüyor seni? Başımı yine geriye çevirdim. Evet. Bak görüyor musun? İşte zamanla beraber hayatımız da böyle arkada kalıp bitiyor. kendi sözlerimden duyduğum hüzünle yine ağlamaya başlamıştım. Ah benim küçük sevgilim, canım benim, mutluluk ile hüznü nasıl bu kadar seviştirebiliyorsun bilemiyorum. Sözleri çok hoşuma gitmişti, gözyaşlarım arasında gülümsedim. Mutluluk ile hüznü seviştirmek ne kadar güzel, çok şairane. Marcus Aurelius'tan daha mı iyi derken bana sarılmış gülüyordu. Yeniden keyiflenmiştim. Daha iyi mi bilmem ama daha romantik olduğu kesin dedim onun bedenine dönerek. Az önce yaşadığım hüzne inat benden beklemediği bir şey yapıp onu şaşırtmak geldi içimden. Yavaşça bir elimi mahşunumdan çıkarıp onun bacağına yerleştirdim. Daha iyi misin diye yüzüme eğilip sordu. Başımı arkaya atıp güzel yüzüne baktım. Ona hemen o an sahip olma ihtiyacını duydum. Gözlerimi ondan ayırmadan parmaklarımı bacağında usul usul yukarıya kaydırdım. Lacivert kolların alevlendiğini görebiliyordum. İnanılmazsın dedi üzerimizdeki battaniyeyi düzelterek. Dudaklarında o muzip ifade belirmişti yine. Bir kez daha düşündüm de hayır, zaman hiç de korktuğum kadar yok olmuyordu aslında. İşte karşımda seyrettiğim yüz aynen Suadiye'deki evin bahçesinde gece gizli buluştuğum o kendinden emin, hafif alaycı, gözleri sevişmeyi hatırlatan, bakışlarıyla aşk yapan, aşık olduğum erkekti. Oralardan kalkıp New York'a gelmişti benimle beraber. Belki Suadiye'deki yaz bitmişti ama kendisi buradaydı. Parmaklarımın tenine dokunmasına az kalmıştı. Battaniyenin altında bedenini hafifçe aşağıya kaydırıp dudaklarımızı birleştirdi. Yan gözle arabacımıza baktım. O kadar yok gibi oturuyordu ki arkada yaşananlara aşina olmalıydı. Zaten de umurumda değildi. Nesim'in sevilmeyi bekleyen erkekliğini avucuma aldığım an ağzının içinde kapattı, dudaklarımda iniltisini bastırdı. Battaniyeyi başımızın üstüne kadar çekti ve düşen şapkamın altından dağılan saçlarımı avuçladı. Sonra elini eteklerimin arasında gizlenmiş sıcaklığıma doğru uzatmaya çalıştı. İpek volanlar, dantel fırfırlar arasında parmaklarının yolunu bulmaya çalışması komik gelmişti. İçimden küçük bir kahkaha attım. Bu iş düğün gecemizden daha zor olacak galiba dedi. O da farkında gülümseyerek. Elimle onu etek jüpon kalabalığı arasında yönlendirdim. Dudaklarımız açlık içinde tekrar birleşti. Atların yumuşak kardaki nal sesleri, çıngırakları sanki Offenbach'ın Belle o Belle d'Amour barkarolünü, aşk dolu ellerimiz ise sakin okşayışlarla Beethoven'ın O Clair de Lune Adagio Sostenuto'sunu çalıyordu. Doruk'ta yakaladığımız crescendo tüm bedenimizi sararken haykırışlarımızı dudaklarımızın ve avuçlarımızın sıcaklığında bastırdık. Evet, zaman ne kadar geride kalmak isterse istesin bir geceyi daha yanımıza almış gidiyorduk. Onun dilindeki tütün ve aşk tadını emerken bu kez mutluluktan ağlıyordum. Genç Hüma son cümleyi noktaladığında gözlerinden yaşlar iniyordu. Bakışları kocasıyla karşılaştığında onun yüzündeki mutsuzluk ifadesini fark etti. Genç adam bir şeyler söylemek ister de nasıl söyleyeceğini bilemez gibiydi. Ayağa kalkıp elindeki boş kadehi masaya bıraktı. Karısına uzun ve aldatılmışlık hissi veren bir bakış yönlendirdi ve hiçbir şey söylemeden odadan ayrıldı. Hüma bu defterin hayatında büyük bir değişiklik yapacağını çok önceden sezmişti ama bunun bu kadar çabuk işaret vermesini de beklemiyordu doğrusu. Akşam saat 7'den önce böyle bir şey olmuş olsaydı ayağı fırlar kocasının ardından giderdi. Ama artık hiçbir şey aynı değildi. Yerinden dahi kıpırdamadı. Elindeki hatıralar defterin küçük bedeninden çıkmış duygu yoğunluğuyla ağırlaşan bir bulut gibi zihnini, yüreğini, ruhunu sarmalamış, onu esir almıştı. Babaannesini okudukça kendi içindeki gizliyi keşfediyordu. Kocasıyla olan cinselliklerinin sadece sevişmek olduğunu fark etmişti, aşk yapmak değil. Elindeki defter ona yalnızca babaannesini tanıtmıyor, aynı zamanda sevdiğiyle aşk yapmanın mutluluğunu, aşkı zamanda kaybederek yaşamanın hüznüyle daha coşkulu aşık olunacağını öğretiyordu. Yaşlarını eliyle silip okumaya devam etti.